Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla bu haftada programımızda yine gündemin en sıcak başlığı olan işgalci İsrail'in Filistin'e, Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırılarını, vahşetini konuşacağız ama daha böyle arka planını, daha tarihsel boyutunu konuşarak inşallah geçen hafta olduğu gibi bu hafta da devam edeceğiz. Geçen hafta hocamızda Osmanlı'dan itibaren İsrail'in kuruluş sürecini ve İslam ümmetine, İslam dünyasına bir çıban başı olarak nasıl ortaya çıktığını konuşmuştuk. Bu hafta da biraz daha yakın tarihte neler yaşandığı, intifadalar, suikastlar ve örgütlerin Filistin'deki etkileri neler, bunları konuşacağız inşallah. Ama öncelikle tabii en sıcak gelişme hafta başında yaşanmıştı. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Merhaba.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, merhaba.
Evet, 14. günündeyiz. İsrail'in vahşi saldırılarına devam ettiğini belirtelim ve hafta başında da maalesef hocam terör devleti İsrail hiçbir hukuk tanımadan, hiçbir sınır gözetmeden saldırılarına devam ediyor. Hastaneyi bombaladı ve bu hastane bombalamasında yaklaşık 500 kişi şehit oldu, katledildi. Bir o kadar da yaralı olduğunu söyleyebiliriz. Filistin'de şehit sayısı 3000'i geçmiş durumda. Yaralananlar 10.000'i geçti ve İsrail vahşetine devam ediyor. Öncelikle bu sıcak gelişmeyi konuşalım. Hafta başında yaşanan bu İsrail vahşetini konuşalım. Hiç mi sınırı yoktur İsrail'in hocam? Yani hastaneyi bombalamak nasıl bir aklın, nasıl bir savaşın ürünü olabilir? Bunu soralım ve sonrasında da İsrail'in bugüne nasıl geldiğine dair o sorgulamalarımızı yapmaya devam edelim. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim İbrahim Bey. Öncelikle bütün insanlık adına utanç verici bu hastane bombardımanı için ancak şunu söyleyebiliriz. Yani Cenab-ı Hak insanların suçlarını, günahlarını, kusurlarını belki erteler ama zulüm ertelenmez.
Evet.
Yani bu zulümlerin neticesi olarak inşallah bu coğrafyada bu Siyonistlerin de Siyonistlerin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır diye düşünüyoruz. Oradaki ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Oradaki hala susuz, elektriksiz, temel ihtiyaç maddelerinden mahrum bırakılan, havadan, karadan ve denizden abluka altında olan bu insanlara şu anda dua ediyoruz. Ancak Malcolm X'in dediği gibi harekete geçmek de lazım. Yani sadece dua etmekle de yetmiyor. Hı hı. Olaya ben şöyle bir karşılaştırma yaparak başlamak istiyorum. Bir tarafta biz vatanımız için ölmeye hazırız diyen Hamas, yani sayıları işte 5000, 10.000, 20.000 çok değişik ifadeler kullanılıyor. Tünellerin içerisindeler ve diğer tarafta dünyanın en sofistike silahlarıyla kuşatılmış, o da yetmiyormuş gibi dünyanın en büyük savaş gemisiyle de Amerika'nın, İngiltere'nin geldiği. Fakat şunca zaman geçmesine rağmen de hala tünellere girme cesaretini gösteremediği bir dünya gücü görüyoruz. Bir tarafta İsrail bayrağı ve LGBT bayrağı sallayan, dünyanın en son sistem silahlarına sahip olduğu halde dünya sevgisi ve ölüm korkusuyla tünellere girmeye korkan ve o korkaklıkları yüzünden hastaneleri, sivilleri havadan bombalamaya devam eden dünyanın güya sözde tırnak içerisinde süper gücü Amerika ve Siyonist medya. Ama diğer tarafta sadece bizim kazaya kalmış namazımız bile yok diyen, biz ölümü şehit olmayı en az yaşamak kadar istiyoruz diyen adanmış bir avuç insan. Bakın dünyaya kafa tutabiliyor. Demek ki biz şunu söyleyebiliriz. Hamas'ın verdiği korkuyu acaba neden 2 milyar Müslüman veremiyor? Bu Siyonist İsrail'e veya Amerika'ya. Demek ki biz öncelikle ayet-i kerimede ey iman edenler, ya eyyühellezine aminu deniyor ya.
Evet, iman ediniz
diyor. Yani biz hayatımızı, yaşantımızı sadece Türkiye'dekiler olarak da dünya Müslümanları olarak, insanlık olarak da bir gözden geçirmemiz lazım. Yani bizde bir problem var ki bu zalim, bu siyonist bu kadar pervasız olabiliyor. Evet. Buna ayrıca bir dikkat çekmek istiyoruz. Tarihi sürece girmeden önce.
Hı hı. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi geçen hafta Osmanlı'dan başlayarak bir geçmiş okuması yaptık. Terör devleti İsrail'in Orta Doğu'da yerleşmesine dair. Biraz daha yakın tarihten başlayarak arka plana tekrar bir göz atalım istiyoruz. Sıcak gelişmeler her an konuşuluyor, yorumlanıyor. Bunlara ulaşmak kolay ama bunun tarihçesine, bunun arka planına ulaşmak her zaman kolay olmayabilir. Öncelikle hocam 1967 tarihi öne çıkıyor. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin bütünleşik bir şekilde bağımsız Filistin devletinin kurulması konuşuluyor. Bu öneriler öne çıkıyor. Neden 1967? Bunu sorayım size. Arap-İsrail Savaşı nasıl sonuçlar doğurdu? 6 gün savaşları dediğimiz. Biraz buradan alalım tarihi. Sonrasında intifada süreçlerini konuşalım. Evet. İntifada nedir? İntifada İsrail-Filistin meselesinde nasıl bir dönemeç oldu? Bunları da peyderpey konuşalım istiyoruz ama 1967 o kritik tarihi şöyle bize anlatmanızı istiyoruz.
İbrahim Bey, İsterseniz şöyle, ben geçen programımızda tam milattan önceki o sürgünlerden Osmanlı'nın bölgeden çekilişine kadar geldik. Bolfor Deklarasyonu'ndan 1967'ye kadar olan süreci de kısa birkaç cümleyle özetleyip ondan sonra bugüne gelmekte fayda var. Osmanlı'nın bu Gazze cephesinden çekilmesiyle birlikte ki 100 bin askerimiz ve 3 ordumuz vardı orada. Halbuki biz Çanakkale'de düşmana karşı kahramanlık destanı yazmıştık. Aynı tarihlerde Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü fethetmiş, Dağıstan'a kadar gitmişti. Ama biz Filistin cephesinde savaşı kaybettik ve 100 bin ordumuzun 80-85 bini şehit veya esir oldu. Ve Mondros süreci geldi. Şimdi Gazze'den biz o çekildiğimiz sırada Bolfor Deklarasyonu yayınlandı ve artık bölge İngilizlerin kontrolüne girdi. Yahudiler de hep bu savaşta Araplar bizi arkadan vurdu deniyor ama Yahudiler de İngilizlere çalıştı. Bu süre içerisinde bakınız 1918-1948 arasında Osmanlı çekilirken %3-5 civarında olan Yahudi nüfusu 30 yıllık İngiliz işgal döneminde ise %33 gibi 1/3 oranına kadar yükseltildi. 1948'e gelinceye kadar Yahudi çeteleri, bunun içerisinde o ilk İsrail'in kurucu devlet başkanı ve şu anda Tel Aviv'deki hava alanında
Ben Gurion
ismi veren Ben Gurion başkanlığındaki o çeteler Deir Yasin'de köy basıyorlar. Yüzlerce insanı öldürüyorlar. Ve bir korku, dehşet iklimi saçıyorlar. Arkasından da Filistinlileri yerinden yurdundan eden büyük göç hadisesi vardır ki biz buna nekbe diyoruz, büyük felaket. Evet. 14 Mayıs 1948'de yaşanıyor bu. Ve bu büyük felaket sırasında 750 binden fazla Filistinli yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor. Bugün dünya üzerinde 12 milyon 700 bin civarında Filistinli nüfus olduğu söyleniyor ve bunun 8 milyon 260 bininin dünyanın çeşitli ülkelerinde başta Ürdün, Lübnan olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bir Filistin diasporasının olduğunda söylemekte fayda var. Bu bir nekbeden sonra ortaya çıkmış bir durum. Biz hep şimdi Gazze'yi, Batı Şeria'yı konuşuyoruz ama o 1948'den itibaren bir sürgün dönemi başlıyor. Ve Araplar bunu bir türlü kabullenemiyorlar. Yani bir İsrail devleti kuruldu Filistin toprakları üzerinde. Bir de terminolojimizi doğru kurgulamamız gerekiyor. Biz hep Filistin sorunu diyoruz.
İsrail
Filistin
sorunu
coğrafyanın
aslında
adıdır. Evet. Ortada bir İsrail sorunu, bir Siyonizmin o bölgede adeta bir Ur gibi var olma mücadelesini konuşmamız gerekiyor. Filistin bölgesinde Yahudilerin bu göçü neticesinde yavaş yavaş alanlarını genişletiyorlar ve 1967 yılına gelindiğinde Mısır başta olmak üzere ki İngilizler Arapları İslam ümmetinden ayırabilmek için Türkiye'de nasıl aslında kendisi Türk olmayan Yahudi Sabataist bir kişi Türkçülüğün ideoloğudur. Evet. Biz şeyde de ya, Araplar arasında da Baas ve Arap ideolojisini kurmuşlardır.
İngilizler
ve Arap Birliği veya Arap Ligi'nin oluşturulmasının bir sebebi de Mısır merkezli Ümmet Birliği yerine bunlar Arap milliyetçiliği üzerinde. Yani İslami hassasiyetleri ve Müslümanların birliği yerine Arap milliyetçiliğin damarını öne çıkaran bir durum.
Kurancılık gibi Arapçılık, evet değil mi hocam?
Moïse Cohen Türkiye'de mesela Muniz Tekinalp adını almıştır. Türkçülüğün ideologudur. Yani bugün bu İslamsız Türkçülüğü savunan bu Kemalistler nasıl ki yani Türkçülük diyorlar ama Türkçülüğü yapan kişi Türk değil. Bu
Arapçılığı ön plana
yapan insanlara da bakıyorsunuz
İngilizler.
Karışık kişiler ortaya çıkıyor. Ve Mısır'la Suriye'nin birleşme hadisesi var. Arkasından Suudi Arabistan'ın hamlesiyle birlikte bütün Arap ülkeleri güya İsrail'e karşı bir hamle yapacaklardı ama İsrail da Mısır uçakları kalkmadan Mısır Hava Kuvvetleri'ni derdest etti. 1967 savaşı 6 gün savaşıdır bakın. Cumartesi onların kutsal günleri olduğu için pazar günü başlayıp cuma günü akşama kadar olan sürede bütün Arap ordularına karşı İsrail'in başarılı olduğunu görürüz. Bunda da Batı'nın sol sistem silahlarının ve istihbaratının etkili olduğunu biliyoruz. Doğu Kudüs, Batı Şeria ve bugünkü Gazze 1967'de işgal altında oldu. Evet. Yani bugün masada en çok konuşulan konu şudur. 1967 öncesi statüye dönülsün. Halbuki Arap ülkeleri 1967 savaşını başlatırken İsrail'in varlığını kabul etmiyorlar. Burası
Filistin.
Kadim Filistin toprakları derken şimdi biz 1967 öncesine fit olduk ve böyle bir iki toplumlu iki devletli bir Filistin yapısının mücadelesi yapılıyor ama şu anda İsrail'in böyle bir şeyi kabul etmesini beklemek hayaldir diye düşünüyorum.
Evet, Arap-İsrail Savaşı demişken hocam o dönemde herhalde Kral Faysal'dan da bahsetmeden olmaz değil mi? Filistin davasının hakikaten önemli bir savunucusuydu ve o da bir suikastla maalesef şehit
İslam
oldu.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasında öncülük etmiştir şu anda. Suudi Arabistan'ın 1932'den bugüne kadar kurulduğu tarihten bugüne kadar gelmiş geçmiş krallarının tamamına yakın hep Amerikan gölgesinde, politikaların gölgesinde kalmıştır. Ancak Faysal farklı bir figür sergilemiştir. Henry Kissinger'a şu sözü söylemiştir. Yani siz petrol kuyularını, yani petrol ambargosu uygulayınca biz petrol kuyularını bombalayabiliriz filan demiş Kissinger. Tehdit ediyor Amerikan Dışişleri Bakanı. Diyor ki bakınız biz deve sırtında yaşıyoruz çölde. Yine yaşamaya devam ederiz ama diyor siz bu petrol olmadan
yaşayamazsınız.
Henry Kissinger'ın Amerika'ya verdiği rapor şu diyor ki bu sandığımızdan çok daha akıllı bir insan. Bunun bir an evvel ortadan kaldırılması lazım. Ve Amerika'daki bir kuzeni yeğenini götürüp hançerlettiriyorlar orada. 10 yıl kadar iktidarı vardır 65-75 arası. Arap dünyası içerisinde Filistin davasına, Arapların ve İslam ümmetinin birliğine en çok gayret gösteren bir şahsiyettir. Allah mekanı cennet etsin. Yani Suudi yönetimler içerisinde o Faysal'ı ayrı bir yere koymamız gerektiğini burada belirtelim.
Peki hocam 1967'de bu sınırlar belli oldu ya da buna biz artık kabullenme durumuna geldik. Peki aradan 20 yıl geçmiş, 1987'de intifada başlamış. İntifadaya götüren süreç nasıl işledi? Bir de intifada nedir? Anlamayanlar için bir açıklama
yani
ihtiyacı duyuyoruz.
Direniş hareketi. Evet. Yani şöyle söyleyelim. El Halil'de, Cenin'de, Ramallah'ta yani o Filistin'i gerek Batı Şeria'da gerek Gazze'deki mülteci kamplarında yaşayan insanlar. Yani şu anda Gazze'de yaşayan Gazzelilerin önemli bir kısmı İsrail'in çeşitli şehirlerinden oraya sürülmüş insanlardır.
Evet.
Batı Şeria'dakiler hakeza. Yani bir kısmı yurt dışına gitmiş, bir kısmı da o bölgelere sürülmüş, yerinden yurdundan edilmiş ve bunlar mülteci kamplarında. Yani bu mülteci kampları zaman içerisinde geçici olan bu kamplar kalıcı hale geliyor. Yani tıpkı evet. işte Suriye'deki Atme mülteci kampı var bizim Cilve Gözü Kapısı'nın hemen gerisinde. Yani neredeyse milyonu bulmuş nüfusu. Önce barakadan derme çatma böyle bir yapıydı. Şimdi briket evlere döndü. Herhalde ileride
tamamen bir yerleşim yeri
mülteci
olacak.
Mülteci kampı evet. şehri olacak orası.
Evet.
İşte İsrail'in baskısı altında duran bu bölgedeki insanlar İsrail askerlerine karşı
sapanla taş atıyorlardı.
Arafat'ın o efsanevi Filistin lideri Yasser Arafat'ın benim çocuk generallerim dediği sapan taşıyla İsrail'in en son sistem silahlarına karşı duran ve böyle bakıyorsunuz karşısında 5-6 tane tepeden tırnağa evet. tam teçhizatlı askerin karşısında elinde taşla onlara mukavemet eden bir Filistinli genci görüyoruz.
Evet.
Bu bir ruhtur, bu bir direniş azmidir ve İsrail bu direniş karşısında yani normal şartlarda karşısına siz ona silahla bıçakla çıkarttığınızda anında öldürüyor zaten.
Evet.
Onunla da kalmıyor. Eğer siz bir İsrail askerine falan zarar vermiş öldürmüşseniz eviniz de yıkıyor, aileniz de
Tabii.
yok ediyor. Bu nedenle bu birinci intifada da olsun, ikinci intifada da olsun bu bir sivil itaatsizliktir, sivil direniştir.
Bir başkaldırı.
Evet. Yani askerin, silahın olmadığı dünyanın en son sistem tanklarının önüne gencecik çocukların
evet.
Sapan taşıyla karşı koyma ve bu kitlesel bir harekettir. Buna biz intifada diyoruz Hı-hı. Filistin direnişinde.
Evet, peki bu süreç sonrası bir de 1991'de, 93'te affedersiniz, Oslo süreci başladı. Oslo anlaşması imzalandı. Buna dair neler söylersiniz? Burada Arafat'ın verdiği tavizlerden bahsedilir mesela. Bu noktada bir yanlış mı yapılmıştır?
Şimdi,
bu tavizler Filistin davasına
şöyle,
zarar vermiş midir?
Yanlış bilinen şeyler vardır bu
evet.
Filistin davasıyla ilgili. Bunlardan bir tanesi de bu Oslo süreciyle
evet.
ilgili belki bazı dinleyicilerimiz ilk defa duyacaktır.
Buyurun bunu. Hocam.
Şimdi biliyorsunuz Berlin Duvarı'nın yıkılması ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin 90 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte hatırı sayılır bir Musevi Yahudi nüfus eski Sovyet coğrafyasında yaşıyor idi. Ve bunlar bu eski sistemin çöküp yeni sistemde inşa edilemediği dönemde mesela biz o Natasha falan denirdi
evet.
bizim o gençliğimizde İstanbul Mahmut Paşa'ya Laleli'ye aslında kadın doktor yani diyelim ki mühendis oradaki erkekler alkolik olduğu için evinin nafakasını sağlamak için geliyor buradan valizlerle
evet.
eşya alıp
bavul götürüp, ticareti,
bavul ticareti evet. diyorduk. Yani o Sovyetler Birliği'nin hercümerç olduğu bir dönemde İsrail buranın güvenli olduğu mesajını vermek için Oslo sürecini başlattı.
Hmm.
Yasser Arafat'la o günün başbakan
Yitzhak
Rabin arasında
evet.
Oslo'da uzun süren bir müzakereler hmm. oldu. Orada dendi ki ya artık siz Filistinler olarak İsrail'in burada artık kalıcı olduğunu kabul edin. İsrail devletini kabul edin. İsrail'de Batı Şeria ve Gazze'de Doğu Kudüs başkenti olan bir devleti kabul etsin. Dolayısıyla iki toplumlu, iki devletli bir yapı olsun. Bu aylar, yıllara sarkan bir müzakere oldu. Ancak evet. Yitzhak Rabin'in o müzakereye attığı imzanın karşılığı olarak hukuk fakültesinde öğrenci olan
evet.
kökten dinci Yahudi, Siyonist. Bakın hı hı. biz hep kökten dinci İslamcı diyorlar ya
evet.
kökten dinci bir Siyonist olan Yigal Amir tuttu
Yitzhak Rabin'i
öldürdü. Yani İsrail devletinin kuruluşundan bugüne kadar öldürülen tek siyasi lider aynı zamanda fanatik bir Yahudi tarafından öldürüldü. Sebep şu, diyor ki Tevrat'ta bize vaat edilen topraklar Nil'den Fırat'a kadar Sen
niye bizi, kabul ediyorsun
bizi bu şu anda 20 bin kilometre karelik alana hapsediyorsun. Yani İsrail şu andaki sınırlarını kabul etmiyor zaten. Ve şu anda askeri kaynakların verdiği bilgiye göre Hamas, bakın tekrar ediyorum, Hamas ve Güney Lübnan'daki Hizbullah olmasın, İsrail tankları Türkiye sınırına kadar gelse onun önünde duracak hiçbir güç yok. Zaten o bizim YPG, PYD'lilere falan da silahlandırıp eğitip donatmasının bir sebebi ikinci İsrail'in orada var olmasıdır. Yani Türkiye içinde bir milli güvenlik tehdidi olduğunu burada yani belirtmemiz lazım. Yani Türkiye'nin sınırları şu anda Gazze'deki tünellerden başlıyor savunması. Bunu da ayrıca not etmekte fayda var. Peki ne oldu o barış süreci içerisinde? Sovyetler Birliği'nde özellikle Rusya'da yaşayan Yahudilere dediler ki artık barış oldu. İsrail'de eskisi gibi böyle 4 yıl 5 yıl askerlik yapıyorlardı. Eski böyle askerliği de azaltacağız. Artık Araplarla biz barıştık, gelin. Oslo süreci içerisinde 90'lı yıllar boyunca 1 milyon Sovyet Yahudisi geldi İsrail'e.
Eşkenazi denilen.
Yani bugün yani İsrail'in nüfusunun şu anda 8 milyon nüfusun 6 milyonu Yahudidir. Yani bugünkü nüfusun bile neredeyse %15-20'si kadar nüfus o dönemde geldi 90'lı yıllarda. Gelen geldi, artık baktık ki bundan sonra gelecek yok. Sudan bahaneyle başladı bombardımana ve barış falan kalmadı. Yani İsrail bir yerde barıştan bahsediyorsa, masaya oturuyorsa mutlaka perde gerisinde beklediği ve zamana oynadığı bir süreç vardır, bir hesap vardır. Yoksa asla ve katiyen İsrail şu andaki sınırlarını kabul etmiyor. Türkiye sınırlarına kadar gelse onu bile kabul etmiyor. Türkiye'nin içerisinde 28 Şubat sürecinde o Çevik Bir'in işte böyle İslami kesimi tehditler savurduğu, işte Sincan'dan tankların yürüdüğü sırada bir ara İsrail'in Türkiye'ye modern tarım yöntemlerini geliştireceği, işte Urfa'da araziler istiyordu. O anda Türk devlet aklı dedi ki gelin o zaman size Konya Ovası'nda verelim, Karapınar çevresinde size tarım sistemi yok diyor, biz Konya'da değil Urfa'da istiyoruz. Yani İsrail'in hala bizim o GAP projesinin olduğu o ovalarda, o topraklarda gözü var diyoruz. Yani bunu teolojik olarak inanıyorlar adamlar, iman ediyorlar buna. Yani biz şu anda Gazze'de Filistinleri tamamen sürüp proje şu, Sina Yarımadası'na, bakın Jared Kushner'in projesidir bu, Trump'ın damadını. Diyor ki Gazze'dekileri taşıyalım diyor Kızıldeniz kıyısındaki Sina Yarımadası'na. Deniz kıyısında onlara villalar yapılsın diyor. Parayı da Körfez ülkeleri ödesin diyor. Bakın finans kaynağında ne kadar akıllı insanı, biz ödeyelim dedi. Körfez ülkeleri bunun finansını sağlasın. Onlar orada mutlu mesut yaşasın, bir de Filistin sorunu çözülsün diyor. Yani şey bu, şu anda dikkat edin. Önce kuzey bölümünü Gazze'nin ağır bombardıman yapıyorlar. Güneye su vereceğiz diyorlar, kuzeye vermiyoruz diyorlar. Kuzeydekileri güneye doğru kaydırıp ortadan bir yarma harekatıyla Gazze'yi de kuzey güney diye ikiye bölüp kuzeyi taş üstünde, taş gövde üstünde baş bırakmayacak şekilde yerle bir etmeyi
işgal edecekler.
Birinci aşama olarak şu an görünen o. Fakat o kadar da korkaklar ki hala tünele giremediler. Yani bakın aradan bunca zaman geçmiş olmasına rağmen. İşte bu süreci, Oslo sürecini bu şekilde değerlendirebiliriz. Aslında Isaac Rabin'le Yasser Arafat'ın oturup konuştuğu o masadaki süreç şuydu. Filistinliler ve Arap dünyası, hatta Camp David anlaşması yapıldı Mısır'la. Biliyorsunuz 67 savaşında Golan tepelerini ve Sina Yarımadası'nı da işgal etmişti İsrail. Sina'dan çekilmesi kaydıyla
Mısır tanıdı.
Mısır İsrail'in devlet olarak tanıdı ve Camp David anlaşması yapıldı. Dolayısıyla İsrail Arapların lideri konumunda, yani en büyük ülkesini saf dışı bıraktı. Dolayısıyla Mısır bir süre Arap Birliği'nden de üyeliği askıya alınmıştı. Arkasından Ürdün'le bir şekilde yani İsrail ve Amerika bu işleri ilmek ilmek dokuyor. Zaman sürekli bunların lehine işliyor diyebiliriz.
Evet. Peki hocam, şimdi El Fetih deniliyor, Hamas deniliyor, Filistin Kurtuluş Örgütü deniliyor. İşte siz efsanevi lider olarak Arafat'tan bahsettiniz. Şimdi Mahmud Abbas var, Filistin Devlet Başkanı. Filistin içindeki dinamikleri konuşalım biraz da. Yerli yerine otursun taşlar. İnsanlar çünkü dinlerken kafası karışabiliyor. Kim kimdir, nedir diye. Yaser Arafat'tan başlayalım mesela. Filistin davasındaki rolü neydi? Zehirlendi deniliyor. Vefatı o şekilde oldu deniliyor. El Fetih kimdir? İşte Filistin Kurtuluş Örgütü nedir? Hamas bugün neyi temsil ediyor? Kimdir? Bunları bize biraz anlatabilir misiniz?
Şimdi önce bu Filistin Kurtuluş Örgüsü nasıl doğdu?
Evet.
Yani her şey bir ihtiyaçtan doğar. Bu Nekbe büyük felaket dedik. Bir de İsraillerin bu konuda yani Filistin topraklarını hak iddia etmelerinin 3 tane temel argümanları var. Bunlardan bir tanesi topraksız bir halk için halksız bir toprak oluşturmamız lazım diyor. Bakın evet. İsraillerin dünya üzerinde yayılmış olan toprakları yok. Topraksız, vatansız bir halk için insansız bir vatan oluşturmaları gerekiyor. Onun için de Filistinleri sürmeleri gerekiyor. Birinci argüman. Dolayısıyla işte Nekbe'den başlayarak şu anda da Gazze'den sürmeye çalışıyorlar. Yani bunlar yüzlerce yıllık bir plandır. Yani akşamdan sabah. İkincisi de diyorlar ki biz İlk İsrail Devleti'ni ilk Yahudi 2070 yıl önce kurduk diyorlar. Yani biz bugünün kavgasını yapmıyoruz. Yani 2070 yıl önce biz burada vardık Yahudi diyorlar. Devleti vardık. Sürgün yedik, tekrar geldik, tekrar gittik.
Evet.
İddiasındalar. Üçüncüsü de aslında diyorlar Filistinliler topraklarını bilerek isteyerek satıp gittiler. Ki kocaman bir yalandır bu. Daha önce de söyledik, ifade ettik. Demek ki yani dini olarak, tarihi olarak argümanlar sürüyorlar, yalanlar, iftiralar. Bakın şu anda hastane bombalanıyor. Amerika'daki halkın büyük bir kısmı daha İsrail'in bu hastaneyi bombaladığından haberdar değil. Diyorlar ki patlama oldu.
Evet.
Arkasından da Hamas'ın füzeleri olabilir. Yani normal Amerika'da 330 milyon insan bütün Siyonist medyadan böyle haber veriliyor.
Evet.
Şimdi bunu böyle veren insanlar başka şeyleri nasıl yapar ona göre varın siz hesap edin. İşte İsrail'in bu Filistinlerle olan mücadelelerin tarihinin ne kadar eskiye gittiğini ve bunun da bugün uç veren sorunları ortaya çıkardığını söyleyebiliriz.
Evet, Filistin Kurtuluş Örgütü'nden nasıl şimdi, çıktığından bahsediyorduk. Evet.
Şey yapalım. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ilk çıkışında Yaser Arafat doğal liderdir.
Evet.
Yani dolayısıyla ölünceye kadar da hiç kimse Yaser Arafat'ın liderliğini tartışmadı.
Evet.
Nasıl ki rahmetli Erbakan Milli Görüş Hareketi'nin
lideriydi.
Alparslan Türkeş de o ülkücü
hareketi.
Hiç kimse yani Türkeş'i devirmeyi veya rahmetli Erbakan'ı değiştirmeyi aklından bile geçirmedi.
Evet.
Yaser Arafat da böyle bir figürdü Filistinliler için. Ancak Filistin'in ilk çıktığında Marksist bir ideoloji söz konusuydu. Sebep de şu, çünkü iki bloklu bir dünya var idi. Siz ya kapitalist batıdan yana ya da
sosyalist,
sol
komünist
Sovyetlerden yana olmalıydınız. Çünkü Soğuk Savaş dönemi onu gerektiriyordu 1945-90 arası dönemde. Zaten İsrail'in zulmünün arkasında Amerika, İngiltere, Fransa gibi kapitalist batı bloku olduğu için Beka Vadisi'nde başlayan o Filistin direniş hareketleri, hatta Türkiye'den 1970'li yıllardaki sol örgütler orada bir takım kamplarda eğitilmişlerdir filan. Bu nedenle ilk Filistin Kurtuluş Örgütü'nün içerisindeki o nüvede Marksist bir damar olduğu için Türkiye'deki solcular, yani hakiki solcular şu anda işte Kemalist ayağına yatıp Sabateist neydi belirsiz insanlardan bahsetmiyor. Yani hakiki
tatlı su solcularım denir.
Yani şu anda hakikaten yani bizim mücahitlikten, müteahhitte, terfi eden yani Müslüman kesimde de o şekilde oldu.
Maalesef.
Her kılıfa giren, yani 1970'li yılların solcuları da adam gibi solcuydu, sağcısı da, milliyetçisi de, akıncısı da. Ve o dönemin solcuları hakikaten Filistin davasını sahiplenen ve en önde mücadelesini yapan insanlardı. Bu nedenle bakın Türkiye'de sol kesimden de, sağ kesimden de, doğudaki Kürtlerden de, batıdaki her kesimden Filistin davasına destek veriyor. Bakın Filistin davasında çatlak ses çıkaranlara bakın, Yahudi tohumu sabateistlerdir. Bunlar hep böyle köşe taşını tutmuş en zenginler, en işte medyada kalemşör olanlardır. Evet. Bunların da halk tabanı yoktur yani. Hı-hı. Yani bunu da ayrıca bir not olarak ifade etmek lazım. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bu mücadeleleri arkasından bu Lübnan'da Sabra ve Şatilla'daki hı-hı kamplara Ariel Sharon'un böyle o 80'li yılların başında o mülteci kamplarını tanklarla çiğnediği evet ve binlerce insanı böyle sivili tankların altında ezdiği bir dönem vardır. Ve Allah ona ölümü bile kolay nasip etmedi. Yıllarca ölemedi.
Evet.
Yani gelmiş geçmiş en büyük zalimlerden biridir o Ariel Sharon. Şu anda da onların Ariel deterjanını
evet
marka olarak da kullanıyor bizim evet Türkiye'deki insanlar. Direkt bir Yahudi markasıdır, onu da söyleyelim. İsmini de bu Sharon'dan alıyor maalesef. Peki. Yani bugün şu anda Türkiye'deki temizlik malzemeleri olsun, tükettiğimiz birçok gıda
kozmetik
ve kozmetiklerin tamamına yakını İsrail bu Siyonistlerin var elinde olduğunu ayrıca not etmek gerekiyor. Filistin hareketi Hamas'la birlikte bir kırılmaya uğradı. Bunun sebebi de şu, Gazze ve Batı Şeria diye iki parçaya böldü İsrail bu hareketi. Önce Hamas'ın palazlanmasına göz yumdu. El Fetih'e karşı evet Hamas'ın. Çünkü El Fetih biraz daha Arap milliyetçisi, biraz daha sol jargondan evet gelirken Hamas biraz daha İslami referansları alıyordu ve Gazze'de biraz daha güçlüydü. Derken Hamas tıpkı bu Milli Görüş Hareketi'nin veyahut da
Müslüman Kardeşler
bütün İslam dünyasında Arap coğrafyada Müslüman Kardeşler Hareketi'nin yaptığı gibi hastaneler, sağlık ocakları,
sosyal hizmetler,
STK'lar kurarak kimsesiz o fakir insanların yardımına koştu. Öncelikle insanların gönlünü kazanmaya yöneldi. Ve seçimler,
çıkışı böyledir.
Evet. Seçimler olunca da sandıktan Hamas galip çıktı ve ne zaman ki sandıktan Hamas hükümeti çıktı, ertesi gün İsrail ve Amerika Hamas'ı terörist ilan etti. Bakın o güne kadar Hamas'la ilgili çok fazla sesini yükseltmiyorlardı. Sebep işte Filistin Kurtuluş Örgütü'nü El Fetih ve Hamas diye
ikiye ayırmak.
Bölmek evet, yani nasıl ki Batı Şeria ve Gazze'yi parçaladılar onun üzerinden. Hı hı. Gidiyorlar. Batı'nın en kadim taktiğidir bu. Böl, evet, parçala ve yut. Hamas 2000'li yıllardan itibaren şunu de kurulduğu günden itibaren hep şunu söyledi. Yasir Arafat'ın bu iki devletli hı-hı çözümüne karşı çıktı. Yani hala Hamas İsrail bir devlet değildir. Gayrimeşru bir
oluşumdur.
Ve bu coğrafyadan bir gün kazınıp atılacaktır diyor. Bakın evet, Hamas İsrail'in varlığını kabul etmiyor. Her ne kadar İsrail Hamas'a terör örgütü dese de ancak Batı Şeria merkezli şu anda Mahmut Abbas'ın liderliğindeki El Fetih ise diyorlar ki artık biz İsrail'in devlet olarak tanıyoruz ve Batı Şeria Gazze merkezli 1967 sınırlarına geçersek Doğu Kudüs'ü başkent olan bir iki devletli bir yapıyı biz kabul ediyoruz diyorlar. Şu anda Doğu Kudüs'ten çıkarıldı Mahmut Abbas ekibi. Ramallah onların şu andaki
merkezi,
yönetim merkezleri. Ürdün'le de yakın bağları var. Ve demek ki Batı Şeria'daki El Fetih biraz daha Arap milliyetçiliği, biraz daha Batı'yla uzlaşmacı ve İsrail'in varlığını tanıyan, ama Hamas ise diyor ki biz İslam'ı referans alıyoruz ve kesinlikle İsrail'in varlığını kabul etmiyoruz ve sonuna kadar da direneceğiz diyen bir hareket. Zaten İsrail'in varlığını kabul etmiyoruz dediğiniz anda teröristsiniz. Yani evet, siz bile bunu söyleseniz hı hı aynı şeyi
Peki.
Anında söylerler.
Filistin'deki dinamikleri bu şekilde anlamış olduk. İsrail'de peki kim kimdir, buna da bakalım. Mesela Isaac Rabin bir suikastla ortadan kaldırıldı. İşçi Partisi o günden beri İsrail'de iktidar olamadı. Şu anda en düşük milletvekili olan partilerden. Sağcılar var. İsrail'i kabul etmeyen Yahudiler var. İşte kökten dinciler var. Kim kimdir buna dair biraz da oradan bilgi verebilir misiniz?
Şimdi İsrail'de gözden kaçırılmaması gereken %20'ye yakın bir Arap nüfus vardır. Müslüman, bir kısmı çoğunluğu Müslüman, az bir miktarda Hristiyan, Arap bir nüfus vardır. Ve bu nüfus vatandaşlık bağıyla İsrail'e bağlıdır. Seçimlerde oy kullanırlar. Belli bir parlamentoda temsil görevler de vardır. Her ne kadar aşağılansalar sözleri kale alınmasa da. Yani bu Filistinler içerisinde şu anda en rahat olanlarıdır diyebiliriz.
Evet.
İşçi Partisi Isaac Rabin ve şu anda Tel Aviv ve İsrail'in kuzeyinde yaşayan, bunlar işte sosyal demokrat, diyorlar ki artık kavgayla dövüşle bir yere varılmaz. Biz işte burada bir Yahudi devleti kurduk.
Yeter bu bize.
Ticaretimize bakalım, işimize bakalım diyen, hani Türkiye'deki bu sosyal demokrat deriz ya, bu Hares gazetesi de o sol bir görüştedir, işçi partisi çizgisinde. Bunların bir zamanlar iktidarken her geçen yıl oy oranları düşüyor. Bakın Avrupa'da bile ırkçı partiler, yabancı düşmanı partiler oy oranlarını arttırıyorlar her seçimde. İsrail ise bunun zirve yaptığı bir yer. Şu anda biz Netanyahu'yu radikal sağcı olarak biliyorduk. Ancak şu an koalisyon ortakları ise Netanyahu'yu ortanın sağına getirdiler. Çok daha radikal uç.
Çok daha azılı Yahudi diyebileceğimiz isimler.
Evet. Yani şöyle de bölgesel olarak söyleyebiliriz. Doğu Kudüs'te, Batı Şeria'da yaklaşık 500 bin kadar illegal Yahudi işgalci var. Ben yerleşimci demiyorum. Yani
işgalci.
Tutuyorlar Filistinleri evinden
kovup
orayı çeviriyorlar, tekrar orada bir siteler kuruyorlar ve her birinin, yani sivil falan değiller, her birinin belinde silah vardır ve hakikaten acımasızlar ve sloganları şu: en iyi Filistinli ölü Filistinlidir diyorlar. Bakın en iyisi ölüsüdür bunların diyorlar. Dolayısıyla yani insan hakları falan filan orada asla söz konusu değildir. Şimdi Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki o yerleşimci konumundaki fanatik Yahudiler normal Netanyahu'nun bile tavrını yumuşak buluyorlar.
Evet.
Daha sert, yani atom bombası bile atsa yani yettin, eline sağlık diyecek tipler
ki,
bunlar.
Diyorlar da zaten.
İşte bunlar gözü dönmüş artık
Siyonistler.
Siyonistlerin de artık en uç noktaları. Bugün hükümet ortağı.
Evet.
Konumundalar maalesef işte bunu hadi diyelim ki bu bölgedeki durumdan etkilendi, radikalleşti. Ama yani bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın jandarmalığına soyunan bir ülkenin devlet başkanı Biden hastane bombardımanından sonra önceki gün geldi. Netanyahu ile kucaklaşıyor.
Kucaklaştı, sırıtarak sarıldılar.
Tek geliş sebebim diyor, sizin arkanızdayız diyor.
Evet.
Dışişleri Bakanı Blinken Yahudi kimliğini öne
çıkartarak
sürüyor.
Konuşuyor.
Arkasından yani bütün Arap ülkeleri turuna çıkmak istiyor. Hmm. Bakın Biden'ın bu gezisinde İsrail'den sonra Arap liderlerle görüşmek vardı. Onlar
iptal
ettiler. Ama şundan emin olabilirsiniz. Arap liderlerin bir tavrı değildir bu. Arap sokaklarının öylesine bir kaynıyor ki artık tencere kapağı fırlatacak gibi, yani nasıl ki böyle buhar yükseliyor. Şu anda Mısır'da, Ürdün'de, Arap ülkelerinde Filistin'e karşı hassasiyet had safhada olduğu için idareciler artık bu halkın bu duygularını birazcık teskin etmek adına Biden'la görüşmediler.
Evet. Bir de İsrail devletini kabul etmeyen Filistin davasına destek veren Yahudiler var. Kısaca ondan da bahsedelim hocam.
Şimdi normal Yahudilerle biz şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir problemimiz yok. Yani şu anda Havra'ya giden Yahudi Tevrat'ı ve şeriatına inanan ve şu andaki Siyonistlerin yaptıklarını tasvip etmeyen ve İsrail'in zalim bir yapılanma olduğunu söyleyen, yani Türkiye'deki bazı cibilliyeti belirsiz gazetecilerden çok daha fazla Filistin davasının haklılığını ortaya süren, evet, hahamlar ve normal Museviler var. Yani biz Musevi, Yahudi insanları şu bir kenara bırakarak Siyonistlerdir. Siyonistlerin bir kısmı zaten Yahudi bile değil. Evet. Yani Yahudilik bir din olmakla birlikte anneden kıza geçen ve bir kişinin annesi, yani bir Yahudi kızın ise, annesi Yahudi ise ancak Yahudi olarak bunlar
soy devam eder.
Bin yıllardır, evet, onlar soy kütüklerini takip ederler. Şimdi İstanbul'da diyelim ki 1000 tane aile varsa o şekilde hepsi birbirini tanırlar, bilirler. Evet. Ancak kendilerine yandaş ve işlerini yaptırabilmek için Lyons kulüpleri, Rotary kulüpleri, bir takım localar ve işte Siyonistler dediğimiz, şu anda evangelistlerle de ittifak halindeler, hı hı, Amerika'da. Bunlar Yahudi hayranı, Yahudi uşağı, Yahudi maşası, Yahudinin değirmenine su taşıyan ama köken olarak Yahudi olmayanlar da Siyonist olabiliyorlar. Ve maalesef işte okutup, yetiştirip, belirli stratejik noktalara koyup şu anda da Siyonist hizmetinde olan, köken olarak Yahudi olmayan da çok sayıda insan var dünyada. Ülkemizde bile bunlardan çok miktarda var maalesef.
Peki hocam, son olarak dünyanın Filistin davasına, İsrail meselesine tarihsel ve güncel bakışına da şöyle bir bakalım, programımızı nihayet erdirelim. Son 2 dakikamız, buyurun hocam.
Şimdi Hamas'ın ilk saldırısıyla birlikte Siyonist medya sanki bu coğrafyada her şey yerli yerindeydi de Hamas o roketleri fırlattı, arkasından Orta Doğu karıştı. Halbuki Gazze'deki insanlar yavaş yavaş ölüyorlardı.
Evet.
Yani yavaş ölümü
biz de kanıksamıştık.
Dediler ki, evet, biz bunu bir hızlandıralım, dünya bunun farkına varsın. Roketleri fırlattılar. Yani roketin maliyeti 100-200 dolar. Fakat o demir kubbe dedikleri savunma sisteminde o roketi düşürmek için 20-30 bin dolar harcıyorlar. Yani 100 kat fark var. Yani evet, Hamas'ın attığı bir roketi düşürmek için 100 kat maliyetli bir demir kubbe. Çoğunda düşürüyorlar. Düşüremedikleri de zaten hedefine ulaşıyor. Hı hı. Dolayısıyla asimetrik bir mücadele, evet, ediyor Hamas. Mesela İran'dan, Türkiye'den bir füze kalsa İsrail'e varıncaya kadar onu %100 havada imha ederler. Ama 5 kilometre ileriden böyle, evet, bir roket attıklarında buna
cevap
veremiyorlar. Bir de korkup o tünele giremiyorlar. Hı hı. Bu nedenle yani ellerinde her türlü silah imkanı olduğu kadar duramıyor. Ama dünya ülkelerine baktığımızda sıradan insanlar her geçen gün, bakınız o 10 gün öncesine göre, bir hafta öncesine göre, hele hele bu hastane saldırısından sonra sosyal medyadan, her ne kadar onlar New York Times, evet, Washington Post gazeteleriyle Amerika ve Batı medyasında insanları illüzyonla kandırmaya çalışsalar da biraz vicdan sahibi Almanya'da da, Fransa'da da, Rusya'da da, Türkiye'de de, hı-hı, insanlar sokaklar dolduruyorlar. Bunda Filistin diasporasının da etkisi var. Çünkü milyonlarca Filistinli insan yurt, evet, dışında. Dolayısıyla zaman dünya kamuoyunda Filistinler lehine işliyor. Ama İnşallah. Gazze'de Müslümanların aleyhine işliyor. Çünkü elektrik yok, su yok, gıda
aynı
yok.
Aynı zamanda insanlık da ölüyor Gazze ile birlikte.
Ve sadece dualarımızla değil, elbette ki dua edeceğiz, gözyaşı dökeceğiz.
Fiili dualarımızı
fiili
da.
Olarak da.
Evet.
Burada son bir söz şunu söyleyeyim.
Hocam.
Türkiye şu anda yapılabilecek en büyük diplomatik atak, Türkiye ve Mısır'ın içerisinde olduğu bir garantörlük sistemi getirmek. Zaten bütün Batı dünyası İsrail'in devletinin garantörü. Mısır o refah kapısı sebebiyle Türkiye'de yüzyıllardır o bölgeyi idare etmiş ve dünyada sözü geçer bir ülke olarak, tıpkı Kıbrıs'ta Türkler ve Rumların 3 garantör ülkesi vardır: İngiltere, Yunanistan ve Türkiye. Gazze'deki Müslümanların da garantörü olarak Mısır ve Türkiye'nin bu fırsatı değerlendirip dünya kamuoyunda Filistin devletine giden yol önce bir garantörlük, hı hı, olsun. Direkt devlet yapısını vermeleri çok bugün için mümkün değil. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da bunun yavaş yavaş dünya gündemine getirmesini sağlıyor. İnşallah evet. Önümüzdeki hafta bu garantörlük konusunu konuşmaya başlarız diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, programımızın süresi sona erdi. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.